Ayrım 25. Kök Tengri'nin Çocukları. Ahmet Taşal, sayfa 215. 9-13 Edebiyat. Eski Türklerin meydana getirdiği destan ve efsaneler bozkır insanının hayatta kalma mücadelesinin örnekleriyle doludur. Bu edebiyat türünde kurttan türeme, gökten inme, ışıktan olma motifleri bulunmaktadır. Uygur mitolojisinde kurdun rehberlik vasfı açık olarak görülür. Kutlu Dağ efsanesine göre kutlu bir kaya, Uygur ülkesinde bereket ve saadet getirmektedir. Bu kaya, Çinlilere verilince memlekete çöken uğursuzluklar, açlık ve kıtlık yüzünden Uygurlar göç etmek zorunda kalmışlardır. Yeni ülke ararken onlara kurt rehberlik etmiştir. Bu durum zamanla süreklilik kazanmış günümüze ulaşmıştır. Çağdaş çeşitli ülkelerdeki Türk toplulukları arasında söylenen masal ve halk hikayeleri arasında bozkurt uğur sayılmaktadır. Şine Usu'da bulunan Moyen Çor, Bayan Çor yazıtı ve Karabalasagun'da bulunan Karabalasagun yazıtı Uygur tarihinin olduğu kadar edebiyatının da temel kaynakları arasındadır. Uygurlar yerleşik medeniyete geçtikten sonra bize kadar ulaşabilen yazılı belgeler çoğalmıştır. Arkeolojik kalıntılar, el sanatları, resimler, hukuk vesikaları, elçi raporları, özellikle Turfan Uygur devleti kültürü hakkında ve halkında değerli bilgiler vermektedirler. Bunlardan biri 981-984 tarihleri arasında Çin'in resmi elçisi olarak Uygurlara giden Wang Yanti'nin raporudur. Bu rapora göre Kua Chang şehrine yağmur ve kar yağmaz, aynı zamanda burası çok sıcaktır. Burada evler beyaz badanalıdır. Qinling dağlarından çıkan nehir şehrin bütün çevresini dolaşır, tarlaları ve meyve bahçelerini sular ve su değirmenlerini işletir. Zengin insanlar at eti yerler, geri kalanlarsa sığır eti ve yaban kazı yerler. Onların müzik aleti olarak kullandığı alet kopuzdur. Onlar samur kürkü postu, pamuklu kumaş ve çiçek motifleriyle işlenmiş elbise imal ederler. Onların adetlerine göre büyük bir kısmı ata binerler ve ok atarlar. Şehrin içinde pek çok iki katlı binalar vardır. İnsanlar iyi yüzlüdür ve usta sanatkarlardır. Bunlar altın, gümüş ve demir kap yapımında çok ustadırlar. Onlar aynı zamanda yeşim taşı işlemesini de çok iyi bilirler. 9-14 Uygurlarda mimari karakteristik. Turfan Uygurları mimari sahada da çok eser vermişlerdir. Bu eserlerde Türk otağı ve ordu geleneği, eski bozkır kültürü özellikleri görülmektedir. Malzeme olarak da aşı boyalı ve yaldızlı ağaç, balçık, tuğla ve taş nadiren, yanında oymalı keramik ve sırlı tuğla da kullanırlardı. Uygurlar daha Orhun Irmağı havalisinde merkezleri henüz Ordu balıktayken de bu teknikleri biliyorlardı. Arkeolojik kalıntılardan anlaşıldığına göre Uygurlar etrafı surlarla çevrili şehirler, hükümdar kalesi, dini külliyeler, göller ve akarsuların yakınlarında bahçeler yapmışlardır. Uygur mimarisine dikkati çeken bir başka gelişme Budist külliyelerinin Türk Ordu Balık merkez şehir hükümdarların mahiyetleriyle oturdukları başkent yapısı gibi iç içe iki surla çevrili olmasıdır. Dört köşede büyük dağları temsil ettiği düşünülen kuleler ve müstakil inşa edilen işaret kalesi vardı. Haberleşme kalesi. Pagoda mimarisinin Budistlerin kule gibi yükselen ince ve uzun çok katlı tapınakları özelliklerini taşıyan bu kuleler zamanla Uygur sanatının incelikleriyle değişerek inceldi ve Türk minaresine dönüştü. Uygur devri sanatında daha önce bölgede görülen usluplar geriledi. Türklerin dimdik duruşu, ciddi ifadeleri, protokol sırasıyla dizilişleri resimlerde görülmeye başladı. Uygur devrinde gerçekçi portre sanatı gelişti. Türk ressamları hayali ve güzelleştirilmiş şahıslar yerine tabii portreler çiziyorlardı. Uygur örf ve adetlerini temsil eden tablolar da yapıldı. Türk ordusunun kahramanlarının ve Uygur kağanlarının resimleri Budist mabetlerinin duvarlarını süslemeye başladı. Bozkır sanatının hayvan motifleri bilhassa at resmi yerleşik Uygur sanatında da önemini korudu. Bilindiği gibi yerleşik medeniyetin en büyük özelliklerinden biri şehirleşmedir. Kurulan bu şehirlerde pazarların ortaya çıkması, ticaretin gelişmesi ve ticarette paranın kullanılışı Uygurların yerleşik hayat tarzına geçtiklerinin ve bu alanda gelişmelerinin açık göstergeleridir. Elimize geçen hukuk vesikalarından anlaşıldığına göre Uygurların alım-satım ve borç alıp vermede belirli bir para ve ölçü sistemleri olmuştur. Borç olarak alınan mal ve para faizi karşılığında genellikle ilkbaharda alınmış ve ürünün kaldırıldığı sonbaharda ödenmiştir. Bu kayıtlar bize ayrıca ziraatin çok gelişmiş olduğunu gösteren delilleri de içermektedir. Borç karşılığı, her ay faiz ödemesi yapılması belki de Türklerde ilk bankacılığın temelini teşkil etmiştir. Evlatlık verme vesikalarında evlatlık verilen oğul ve babalığın karşılıklı uymak zorunda oldukları kurallar kaydedilmektedir. Mesela, evlatlığa verilen oğul yeni ailesine karşı ahlaki görevlerini yerine getirecektir. Sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde cezalandırılacaktır. Buna karşılık babalık da yeni evladına kendi öz evladı gibi davranacak, onun bütün maddi manevi sorumluluklarına yüklenecektir. Hatta ileride kendisinin bir evladı dünyaya gelse bile onu öz evladından ayırt etmeyecek, onun her yönden yetişmesine yardımcı olacaktır. Uygur kültür ve sanatının karakterini eski Türk dini inançları Maniheizm ve Budizm meydana getirmişti. Sanat ve mimarlık eserleri de bu inançların gereklerini yansıtıyordu. Doğu Türkistan'da tapınak ve manastırlar genellikle bir külliye manzarası arz etmektedir. Kare sayılabilecek dikdörtgen bir surla çevrili olan ve içerisinde hükümdar sarayının ve bazı köşklerin de yer aldığı Koço şehrinin güneyinde merkezi bir avlu etrafında gruplanmış mekanlardan oluşan manastır bu durumdaki örneklerden sadece bir tanesidir. Koço, Yarhoto, Murtuk, Sengim şehrindeki manastırlar da etraflarında rahip hücreleri ve diğer çeşitli yardımcı fonksiyonları üstlenen müştemilat yapılarıyla birlikte ele alınıyordu. Bu yapılar genellikle bir yükselti üzerine yapılmış dikdörtgen planlı yapılardır. 9.14.1 Tapınaklar. Budist tapınaklar Uygurlardan evvelki Türk devirlerinde de bulunuyordu. Bir devresi Göktürk devrine denk düşen Akbeşim şehrinde tipik özellikleriyle Budist tapınaklar da yer almaktaydı. Ancak Budist ve Maniheist tapınaklar asıl gelişimini Uygur devrinde göstermiştir. Uygur manastır ve tapınakları Selçuklu ve Osmanlı devrinin külliyelerinin kaynağını teşkil etmektedir. Uygur tapınakları arasında en önemlilerinden birisi 170'e 100 metre ebadındaki Koço Tapınağı'dır. Akbeşim şehrindeki Budist tapınaklardan birine benzeyen bu mabedin köşelerindeki ve kapılarının yanındaki kuleler sonraki mimari gelişmeler açısından dikkati çekmektedir. Diğer önemli tapınaklar arasında Murtuk Sengim'de bulunan bazı dini yapılardan bahsedebiliriz. Tapınakların bir bölümünde veya ayrı olarak inşa edilmiş çok katlı kule şeklinde olup Türkçe olarak Ediz Ev denilen pagodalarda ilgi çekici eserler arasında yer almaktadır. Bu pagodalardan birisi Yarhoto şehrinin merkezinde yer alan ana tapınağın sınırı içerisinde niş, inşa esnasında duvar içinde bırakılan oyuklarına Buda heykelleri yerleştirilmiş bir kule şeklinde yükselmektedir. Stupa denen Budist türbeler içi dolu bir kubbe şeklinde yapılardı. Uygur stupası ise kubbeli otağa benzer bir yapıya dönüştü. 9.14.2 Mağara Tapınakları. Uygur devri Türk sanatı tarihinin en ilgi çekici mimari eserleri arasında özellikle kayalara oyulmuş mağara tapınakları da gösterilebilir. Bu tapınakların esası Çin'in kuzeyinde devlet kuran Tabgaçlarda da görülmektedir. Doğu Türkistan'daki Bezeklik, Kızıl, Tunghuang mağara tapınakları çok ünlüdür. Bunlar arasında Uygur tarzının en seçkin örnekleri Bezeklik mabetleridir. Bezeklik mağara tapınakları Murtuk Vadisi'nde Kızıl Dağ mevkiinde kayalara oyulmuş 40 tapınaktan meydana gelmektedir. Tapınakların genel planı en içte yer alan ve yalnız rahiplerin girebildiği ve tapınılan Buda veya diğer bir ilahın heykelinin bulunduğu iç tapınakla bunun etrafındaki dehliz ve ikinci derecede mekanlardan oluşmaktaydı. Bu mabetler duvarları yoğun bir şekilde fresko tekniğiyle yapılmış ve dini anlamı olan resimlerle tezyin edildiği için bezeklik adını almıştır. 9.14.3 Mezar Anıtları, Stupalar. Türk Budist mimarisinde gelişen stupalar, İslamiyet'ten sonraki Türk türbe mimarisinin temelini oluşturmaktaydı. Uygurlardaki stupa şekli, yurt tipi çadır şeklinden ilham almıştı. İslamiyet'ten sonraki Türk mimarisinde soğan kubbe denilen lotus kubbe tipi de ilk kez Uygur stupaları ile başlamıştır. Türklerden önce stupalar bir dini şahsiyetin kemiklerinin veya eşyalarının muhafaza edildiği kubbeli yapılardan ibaretti. Koço şehrinin surları dışında kuzeydoğu etrafında bulunan ve Koşgumbaz olarak adlandırılan stupalar Uygur stupalarının en güzel örneklerindendir. Aynı şekilde Toyuk şehrindeki stupalar ile Yarhoto şehrinin güneydoğusunda bulunan birçok stupa da zikredilmeye değer özelliklere sahiptir. Genel olarak Orta Asya mimarisinde, özel olarak Uygur mimarisinde sivil mimarinin en önemli ürünleri saraylar ve evlerdir. Saraylar eski ordu kent kuruluşlarının iç kale kısmına karşılık geliyordu. Bazen yalnız bu iç kale saray olarak nitelendiriliyor, bazen de sur içerisinde saray ve köşkler söz konusu oluyordu. Koço'da hükümdar sarayı kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Bir set üzerine inşa edilmiş bu saray, aynı zamanda çift sıra surlarla kuşatılmış bir kale, ordu kentti. Sarayın mekanlarının kubbeli veya düz tavanlı olduğu ve divan hanelerinin kuzey ve batıda bulunduğu sanılmaktadır. Bu tip saray düzenlemelerinde bazen setin köşelerinde daha küçük köşklerde bulunuyordu. Sarayların bazı örnekleri bu şekilde bir set üzerinde değildir. Mesela Yarhoto saray harabeleri surla çevrili bir avlu içerisinde ve başka bir tiptedir. Uygur evleri ise genellikle kaplumbağa tarzı çatı denilen kıvrık çatılı, etrafı duvarlarla çevrili masif örgülü, dört köşe veya yuvarlak pencerelidir. Türklerde ordu kentler sivil ve askeri mimarinin kaynaştığı yapılardır. Prototipleri MÖ'deki devirlere inen bu kent tipinde surlar ve kulelerle çevrili yaşanılan mekanlar ve alanlar topluluğu vardır. En dışta ise bir hendek bulunurdu. Dörtgen plandaki ordu kentte dört yönden gelen yollar hükümdarın köşkü veya çadırının olduğu yerde kesişirdi. Erken devirlerden sonra ordu kentlerdeki bir iç kale bir de dış kale teşekkür etmişti. Hükümdar veya yöneticinin iskan edildiği kısım iç kaleydi. Eski Türk topluluklarında önemli askeri yapı örneklerinden olan Karguy, ya da kargo denilen gözetleme kuleleri hudut bölgelerinde, önemli mevkilerde, surlar üzerinde veya sur içinde yer almışlardı. Bu kuleler Türkler ve Çinliler tarafından inşa ediliyordu. Özellikle Göktürk devrinden İslami devreye kadar olan dönem içerisinde bunlar çok yaygındı. Bu kuleler genellikle dört köşe veya yuvarlak planlı olarak inşa edilmişlerdir. Söz konusu eserler bazen yukarıya doğru incelerek yükselmekte, bazen de yukarıda darlaşan düz bir bölümle sona ererek tepesi kesik bir piramidi andırmaktadır. 10. Kırgızlar. 11. Kökenleri ve ilk yaşadıkları yerler. Tarihin derinliklerinden günümüze kadar varlığını sürdürme başarısını gösteren Kırgızlar, İslam öncesi devrede Yenisey Nehri'nin kaynaklarının doğduğu havarede yaşıyorlardı. Çin ve İslam dünyasından çok uzakta olmaları yüzünden onların hakkında az bilgi öğrenebiliyoruz. Çünkü neticede az ilişki kurulduğu için fazla tanınmamışlar, dolayısıyla kaynaklarda Kırgızları anlatan az bilgi kaydedilmiştir. İlk büyük Türk İmparatorluğu Asya Hunlarına M.Ö. 202 yılından önce bağlanan Kırgızlar, o zaman Çin kaynaklarındaki isimlerinin ilk transkripsiyonuyla Kekun olarak tanınıyorlardı. M.Ö. 46'da bir kez daha Hunlara tabi olmak zorunda kalan bu Türk kökenli boy, aradan asırlar geçtikten sonra M.Ö. 558 yılında Göktürk Devleti'ne bağlandı. 648 yılında Göktürklerin zor durumda olmasından faydalanarak Çin'le siyasi münasebet kurdu. Zaman zaman isyan teşebbüslerine rağmen Kırgızlar Uygurların uzun süre egemenliklerini tanıdılar. Ne var ki 840 yılında Büyük Uygur Devleti'ni yıkmak suretiyle bağımsızlıklarını kazanabildiler. 920 yılında doğudan gelen Kara Hıtaylar onların devletini ortadan kaldırdı ve Ötüken'den eski yurtlarını Altay Dağları'nın kuzey doğusuyla Sayan Dağları'nın kuzeyindeki sahaya sürüldüler. Daha sonra Cengiz Han liderliğinde kurulan Büyük Moğol Türk İmparatorluğu'na katılarak onların ordusunda yer aldılar. Kırgızların eski yurdu yani esas ana yurtları Kökmen Dağları'nın kuzeyi, Yenisey Irmağı'nın ve kollarının doğduğu havzaydı. Etimolojik çalışmalarla etüt edilen Kırgız adının kelime anlamının kır gezmekten veya kırk oğuzdan, kırk kabile geldiği konusunda önemli fikirler olduğu söylenebilir. Çince metinlerde ise Kırgız ismi ilk defa Kekun, M.Ö. 202 olarak kaydedilmiştir. Bu Kırgız isminin tarihte bilinen ilk transkripsiyonudur. Daha sonra Çiyen Kun, M.Ö. 46 şeklinde zikredildiğine rastlıyoruz. Göktürklerin ilk zamanlarında 555'lerde Çiku, 648 yılı dolaylarında Çiyeku, Büyük Uygur Kağanlığı döneminde 744-840 Çiyeku, Hisiyan Çiyasu, Çiya Çiyasu ve Hokesu gibi isimlerle yazılmışlardır. Bunların hepsi Kırgız isminin değişik transkripsiyonlarıdır. Fakat anlaşıldığı gibi Hokesu okunuşu Kırgız ismine en yakın olanıdır. Çünkü 8. ve 9. yüzyıllarda Çinliler Kırgızları yakından tanıma fırsatı elde etmişlerdi. 12. Hun devrinde Kırgızlar. Kırgızlar bilinen tarihte ilk defa Büyük Hun İmparatorluğu'nun şanyüsü Motu zamanında zikredilmişlerdir. Buna göre Hunların kuzeyinde bulunan Kırgızlar Tingling, Çüşe, Hunyu, Hisinli gibi boylar arasında yaşıyorlar ve Kekun, Çince'de ismiyle adlandırılıyorlardı. Muhtemelen M.Ö. 203-202 yılları dolaylarında adını saydığımız diğer kabilelerle Hunlara bağlanan Kırgızlardan bundan sonra bahis yoktur. Bu esnada Altay Dağları'nın kuzeydoğusunda Kem Irmağı civarında yaşıyorlardı. M.Ö. 46 yılında Çiçi Şanyu tarafından mağlup edilen Kırgızlar bu hükümdara itaat etmek zorunda kalmışlardı. Bu defa Çince'de Çiyen Kun adıyla bahsedilen Kırgızlar Çiçi tarafından yenilince devletin doğusundaki asıl merkezine 7000'li 3710 kilometre mesafede bir yere çekilmişlerdi. Güneydeki Kuca, Çüşeya ise 5 inli 2650 kilometre uzaklıktaydılar. Söz konusu bölge Altay Dağları'nın kuzeydoğusuna ve Tannuola ile Sayan Dağları'nın kuzeyine düşmektedir. Kırgızlardan haber alamadığımız bunun öncesi devirde, Busunların yaşadığı Isık Gölü'nün kuzeyine doğru yayıldıkları ve Çiğ Çiğ Şanyu tarafından mağlup edilince tekrar eski yerlerine döndükleri anlaşılmaktadır. M.Ö. 99'da iki Çinli general Li Ling ve Wei Lü, Çin'deki Han hanedanından kaçıp Hunlara sığındıkları zaman Hunlar bu generallerden Wei Lü'yü Tingtingler üzerine, Li Ling'i ise Kırgızlar üzerine idareci tayin ettiler. Bunlardan başka Hun döneminde Kırgızlarla ilgili kayıt yoktur. Hiçbir yerde ve olayda adlarından bahsedilmemektedir. 13. Göktürk devrinde sahne almaları. Kırgızların Göktürk Devleti'nin kuruluşundan itibaren tarihi metinlerde yeniden yer almaya başladığı görülmektedir. Aslında Kırgızların Göktürk Devleti kurulmadan önce menşe efsanelerinde adlarına tesadüf edilmektedir. Göktürklerin ikinci menşe efsanesinde Abakan Nehri ile Kem Nehri'nin arasında yaşadıklarından bahis vardır. Buna göre Göktürklerin atalarından Nişi Toğu'nun oğullarından birisi değişip beyaz ördek olmuştur. Ünvanları Çiku idi ve Abakan, Afu suyu ile Kemçiyen suyu arasında yaşıyorlardı. Efsanevi kayıt olması sebebiyle fazla ilmi değeri bulunmayan bu bilgilerin yine de Kırgızların 552 yılından önceki dönemde Kem Nehri ile Abakan Irmağı arasında yaşadıkları sonucunu çıkarmak mümkündür. 553 yılında Göktürk Devleti'nin başına geçen Bukan Kağan, 555 yılında devletini hızla büyütmeye başlamıştı. Bu yılda doğudaki Çiğitan, Kıtan kavminin yenilmesinden sonra Mukan'a kuzeylerindeki Kırgızlar itaat etmişlerdi. Aynı sırada Kırgızlar Baykal Gölü civarında yaşıyorlardı. Kaynaklarda Kırgızlar üzerine herhangi bir seferden bahsedilmemesi ve Mukan Kağan'ın diğer zaferlerinden farklı olarak itaat altına alındı ifadesinin kullanılması, onların kendiliğinden hızla yükselen Göktürk Devleti'ne bağlandığı fikrini ortaya çıkarmaktadır. 568 yılında Bizans elçisi Zemerkos, Batı Göktürklerini idare eden İstemi Yabgu'nun yanına Tanrı Dağları'nın kuzeyindeki Aktağ'a gittiğinde kendisine bir Kırgız kızı sunulmuştu. 572 yılında Mukan Kağan ölünce onun yas törenine katılan kavimler arasında Kırgızlar da vardı. Çin kaynaklarının haber vermediği bu hadiseyi Orhun abidelerinde bulabiliyoruz. 630 yılında Batı ve Doğu Göktürk devletleri yıkılarak Çin'deki Tang hanedanına bağlanmışlardı. Neticede Orta Asya'da yaşayan hanedandan olmayan diğer Türk boyları bağımsız hareket etmeye başladılar. Sirtarduşlar bunların en kuvvetlisi konumundaydı. 627 yılını takip eden zaman sürecinde Sirtarduşlara bağlandığı anlaşılan Kırgızlar, onlar tarafından gönderilen bir ilteber, boyların kendi beylerinin devlet hiyerarşisindeki karşılığı yani resmi makamlı boy beyleri bu ünvanda vali karşılığı da değerlendirilmelidir, tarafından idare ediliyorlardı. Ayrıca Çihisipe'yi, Çüşapo'yi ve Amipe'yi adlarında 3 Kırgız idareci de yönetimde söz sahibiydi. Diğer boyların çoğu onlara itaat etmişti. Bu arada Göktürk hanedanından Çeyipitegin, Karluk ve Kırgız, Çiyeku gibi Türk boylarını kendine bağlayarak kuvvetlendi. Daha sonra kendini Kaan ilan eden, adı geçen Tegin, Çin'deki Tang İmparatorluğu'nun entrikaları neticesinde etkisiz kılındı. 648 yılında cereyan eden bu hadiseler neticesinde Karluk, Sirtarduş, Bugut, Puku ve benzeri Türk boylarına elçi gönderip Çin İmparatoruna hediyeler sunmuşlardı. Kırgızlar da bu esnada elçi göndererek Çin İmparatoruna kendi ülkelerinde yetişen mallardan hediye verdiler. Arkasından reisleri İlteber ünvanlı Şipoçu Açan adlı şahıs Tang Sarayı'na geldi. İmparator Tayi Tusung onun şerefine eğlence tertip etti. 657 yılını takiben Göktürk ülkesi askeri valiliklere bölündüğü zaman Kırgız Çiyenkun askeri valiliği de ihdas edildi. Kırgız reisi İlteber askeri vali ve sol istihkam savunma generali ve de Lien Jan Tuhu genel askeri vali olarak tayin edildi. Bundan sonra imparator Cao Tusung zamanında 650-683 tekrar Çin sarayına elçi gönderdiler. 708 yılında Kırgızlar tekrar Çin'e elçi göndererek kendi ülke mallarından sundular. Arkasından 713-755 yılları arasında tam 4 kere daha Çin sarayına elçiler yollayarak hediye verdiler. 25. ayrımın sonu, sayfa 224.